Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında AKP'nin medya ve tanıtım başkanı Mahir Ünal'ın sözlerinden hareketle, yani Mahir Ünal'ın söylediği çok önemli olduğu için değil ama onun sözleri AKP'nin ve onun küçük ortağı MHP'nin topluma, hayata, yaşadıklarımıza bakışını anlattığı için o sözlerin üzerinden konuştuk ve yüzleşilemeyen her şey bir süre sonra kriz olarak geri döner sözünün etrafında aslında yaşadığımız krizleri anlamlandırmaya çalıştık. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz şimdi gazeteleri konuşmaya başlayacağız ve gazetelerin içinde neler olup neler olmadığına bakacağız. Olması gerekenler nasıl yer almış, yalandan varmış gibi nasıl davranılmış, biraz onları görelim istiyorum. Bir kere tam tahmin ettiğimiz gibi, herkesin tahmin ettiği gibi, hani bunun için çok zeki olmaya falan gerek yok, İyi Parti'de yaşanan gelişmelere, krize ilişkin olarak çok fazla şey anlatılıyor iktidar gazetelerinde. Herkes kıyısından köşesinden oraya binmiş. Acayip tahliller var. Yani öyle köşe yazarları var ki, mesela Hüseyin Gülerce İdrardan karakter tahlili yaparak İyi Parti'deki krizi anlamlandırmaya çalışmış. Ama önce yayını paylaşın, onu unuttuk. Aşağıdan 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşunu kullansın Periskop izleyicileri. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden yapayım ve herkesi çağırayım. Hep beraber burada oturalım, konuşalım. Hüseyin Gülerce idrardan karakter tahlili yapmış demiştim ya. İdrardan karakter tahlili sonucunda şunu söylüyor. 4 sebepten karıştı İyi Parti. O 4 sebebi bir sıralamış. Okuyup zaman kaybı yaşamanızı istemiyorum. Gerçekten pas geçebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Çünkü Hüseyin Gülerce'nin anlatacağı bir tek şey olabilir: Fethullah Gülen terör örgütünün bu ülkede nasıl yerleştiği. Bu kadar. Bunun dışında kendisinden merak ettiğiniz bir şey var mı? Eğer varsa kendinizi sorgulamanız lazım. Gerçekten. Üzerinde çok düşünmeniz lazım. Gönül rahatlığıyla onu söyleyebilirim. Herkes, ama herkes yazmış. Mesela televizyon ekranına çıkıp Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli diyen, Boşnak vatandaşları delirtecek derecede çapsızlığını sergileyen tip mesela, ekonomik krizin, olmayan ekonomik krizin gerekçelerini anlamlandırmaya çalışmış ve onların içinde, ya saçlarım önüme dökülüyor, çok gür olunca haliyle böyle şeyler oluyor, ekonomik krizi anlamlandırmaya çalışmış ve doların aslında yükselmesinin, euronun yükselmesinin yanlış bir şey olmadığını, çok da kötü bir şey olmadığını söylemiş. Gerçekten. Yani bakın, bu dönemin ilk yayında da anlatmaya çalıştım. Yani yapılmaya çalışılan şeylerin tamamının patlama gerekçesi bu. İktidarı bugün desteklemek üzere yazı yazan, çizen bilmem ne tiplerin tamamı çapsız. Bakın bir daha söylüyorum. Tamamı çapsız. Sevgili Ali Ekber Yıldırım geldi. Hoş geldin sevgili Ali Ekber. Dün özellikle sabah konuştuğumuz şeyi sonradan bir yayınla çok güzel anlattı. Hani sabah resmi gazetede sadece kodlarıyla yayınlanan işte buğdayın, mısırın, onların ithalattaki gümrük oranlarının sıfırlanması vardı ya, sağ olsun çok güzel anlattı. Hepsi o kadar çapsız ki bu arkadaşların, tamamı tuttukları yer ellerinde kalacak biliyorlar ama ısrarla yazmaya da devam ediyorlar. Mesela bugün kendi internet sitesinde Faruk Bildirici medya ombudsmanı olarak aslında çok da güzel devam ediyor işine. O mesela Ahmet Hakan'ın yaptığının, yani ekranda Ümit Özdağ çıkartarak yalandan Burak Avuncu'ya telefonla söz vererek falan yaptığının ne kadar yalan dolan bir iş olduğunu o kadar güzel anlatmış ki. Ya tekrar üstüne bir şey söylemeye gerek yok. Ama asıl önemli olan şey şu: hepimiz görüyoruz zaten bunu. İçinizde görmeyen var mı gerçekten? Yani şöyle düşünün, her şeyi bırakın. Bir şey yaptınız mesela, bir şey yaptınız ve iyi ya da kötü etki yaratıp yaratmadığını düşünüyorsunuz. Şöyle düşünün, sizi Rasim Ozan Kütahyalı savunursa ne düşünürsünüz? Bak çok ciddi söylüyorum, Allah yazdıysa olsun, ben evden çıkmam. Harbi söylüyorum, evden çıkmam ben. Yani olur da bir tanıdık banıdık biri görür, rezil oluruz ya. Ya şu insan suratına küfretmekten çok daha net bir tavır bu ya. Ya seni Rasim Ozan savunmuş. Hani ya acayip bir şey. Hakikaten Allah yazdıysa olsun. Hüseyin Gülerce seni savunmuş mesela. Of, evlerden ırak. Ve adam ısrarla yazıyor ya. Israrla yazıyor ya. Dört sebepten karıştı İyi Parti. Ne onlar? İşte hayatta üç şey çok önemli. Ama ne onlar bilmiyorum işte yani. Üç ama onu biliyorum. Ya da Abdülkadir Selvi'nin yazdığı gibi. İki şey. İki şey burada temel sorun. Bir, iki ve üç. Onun gibi. Yani destekleyecekleri şeyi hakikaten tanımlayabilme durumları yok ki. Sonuçta düşünsenize, Hüseyin Gülerce'nin Fethullah Gülen terör örgütünün içindeki kripto unsurları anlattığı bir dünyada yaşıyoruz. Bence uzaylıların gelmesi için her türlü koşul hazır aslında. Çoktan hazır. Göktaşı çarpacak geyiği var yine. Vallahi geç bile kaldı. Göktaşı düşündüğümüzden daha şerefsiz bir şeymiş. Yani şu olduğunda çoktan olmalıydı ya. Diyarbakır'da Tahir Elçi davası görülüyor. Tahir Elçi davasını atıyorsun sen önümüzdeki senenin Mart ayına. Reddi hakim talebi var ortada. Zaten 5 yıldır bekliyor. Bak 5 yıldır bekliyor zaten dava. Reddi hakim talebiyle Mart ayına atıyorsun. Bu arada eşinin yapacağı açıklamayı yasaklıyorsun. Kadıncağız dışarıda konuşmak zorunda kalıyor. Adliyenin dibinde, davanın görüldüğü yerin dibinde gencecik bir kadın öldürülüyor abisi tarafından namus bahanesiyle. İşte ondan sonra burada söylediğim zaman bazıları bozuluyor. Diyorum ya, sizin töreniz batsın, sizinle birlikte batsın, beraber girin toprağa diye. Gencecik bir kadın ya, gencecik bir insan. Namus, namusunuz batsın. Çünkü bu adamlar için namus hırsızla, arsızla uğraşmak değil, bacağın arası sadece. Çünkü kafa öyle çalıştığı için, sadece oraya kadar gittiği için hep orayı didikliyor. Başka şansı yok. O kadar beyni. Tamamı bu işte. Hepsi çıkan, her şeyi bu. Ondan sonra oturup yazı yazıyor. Sürekli. Sürekli. Dört şeyden İYİ Parti karıştı. İYİ Parti'deki karışıklığın... Vallahi bak abartmıyorum. Bugün ben şimdi köşe yazılarını sabah... Yani hakikaten şunun için ciddi söylüyorum. Cennet diye bir yer varsa benim yerim vardır ya. Mümkünse biraz geç gidelim de. Bir yerim vardır. Ben sabah bunları okumak zorundayım. Yani sizin durumunuz dağlardan serin. Ne olacak ki? O sabah çıkıyorsunuz. Ervin Tek'i anlatıyor bır bır bır. Beğenmediğin yerde tık kapatıyorsun gidiyorsun. Aşağıda böyle ana bacı vokke dalan var bir sürü. Ama ben bunları okumak zorundayım. Fuat Uğur devletin istihbarat kuruluşları. Bak devletin. İsim o kadar, yayının başlığı o kadar şekilli ki baktığın zaman diyorsun ki ulan aha herhalde büyük ihtimalle bu yazı bitmeden soğuk füzyon yapmıştır bu evde. Devletin istihbarat kuruluşları Meral Akşener'i doğrular mı diye yazı yazıyor. Arkadaşım bak, her şeyi bırak, her şey, hepsini geçtim. Sen haklısın, senin dediğin yerden göğe kadar doğru. Fakat zaten Meral Akşener'in söylediği, hatta ondan sonra Musavat Dervişoğlu çıktı, o da anlattı aynı şeyi. Ya isim yazmış, isim. Oğlum isim var lan. Kıvırıp durma devletin istihbarat. Hulusi Akar'la Hakan Fidan diyor. Sorsana. Sor. Şimdi içeriden çıkacak yeni kriz şu mu? Yani mesela çıkacak ismini mesela Abdülkadir Selvi'ye yazdıracaklar. Ya da işte Hande Fırat yazacak mesela. Şeylerle konuştum, kulisle. Sen kulisi biliyorsun. Semih Yalçın'la konuşmuşsun. Zaten adam açıklamış. Konuştum ben. Evet. Yani ismini vermek istemeyen üst düzey bir istihbarat görevlisi. Çok ya Türkiye'de. Çok. El Muhaberat falan hepsi fink atıyorlar. Biri diyor ki yani böyle bir şey olmadı. Krizi buradan mı yaratmayı düşünüyorsunuz? Burada hiç bakın bir daha söyleyeyim. Gerçekten tanımam. Yani karşılaşmış, elini sıkmıştım falan yoktur. Hiçbir ortamda bir araya gelmedik ama mesela Burak Avuncu'nun şu attığı adım son derece önemli. Ben suç duyurusunda bulunuyorum kardeşim. Öyledir, değildir bilemem. Ama ben suç duyurusunda bulunuyorum birader. Bunun tamamı konuşulsun. Yapılması gereken bu zaten. Ha şunu diyebilirsiniz ya, demin Tahir Elçi davasından bahsettim. 5 sene oldu. Bir şey çözülmedi. Ama en azından çözüm noktasına buradan gidiliyor. Ya yazıyor adam, ben sabah kaç tane okudum hatırlamıyorum. Artık bir yerden sonra gülmeye başlıyorsun. Sinir boşalıyor. Hepsi mi yazar ya? Hepsi mi yazar aynı şeyi sürekli olarak? Bak bir tane daha göstereyim size. Ahmet Hakan'ın köşesi bugün. Ümit Özdağ karşı İYİ Parti ne yapmalı? Bence sana bir heyet yollayıp, Meral Akşener Başkanlığı'nda hatta, arayıp şunu demeli. Ahmet Bey müsaitseniz. Biz oturmaya geleceğiz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz bu Ümit Özdağ hakkında. Ya ne olur bize bir yardım. Lütfen. Lütfen. Ne olur ya. Hani bir şey destek atsanız. Çünkü biz hani aciziz. Kafa beyin basmıyor bizde. Hiçbirimizden. Bu kadar adamız. Biz hiçbirimizin kafası çalışmıyor. Ne olur bize yardım edin. Lütfen. Adam bunu yazmış. Yani aşağı şöyle yazıyorsun. Aşağı doğru bakıyorum. Bak Mahmut Övür. İYİ Parti'deki asıl kavga bugünkü başlığı. Asıl kavga mı? Ha ya bu gördüğümüz gerçek değil mi? Yazının içini bir oku. Oo, bak Çok güzel bir atasözü vardır. Bizde Anadolu'da çok kullanılır. Ayının 40 türküsü var. 40'ı da ahlat üstüne derler. Vallahi öyle. Yani zaten burada hazırlanmış hani operasyon var ya operasyon. Operasyon hazır zaten. Bunları da yazdırıyorlar. İYİ Parti'deki asıl kavga o değil. Ne o? Söylemek istemiyorum. Onlar kendilerini bilir. Rahim Er. Bak Rahim Er. Yani bu adamın o köşeyi nasıl işgal ettiğini hala anlayabilmiş değilim. Ama yazısının başlığı şu: İYİ Parti sancılı. Sancılı diyorsun. Evet. Bu yani. Kesin. Değerli İYİ Partililer. Vallahi içinizde tanıdığım insanlar var. Bence heyeti yapın. Ciddi söylüyorum. Ahmet Hakan'a bir gidin. Hatta gitmeden önce deyin ki Ahmet Bey ne olur yani bizim bir kolektif akla ihtiyacımız var. Bizim kafamız çalışmıyor hiçbirimiz. Bizim beyin meyin tıs alayı bitik. Ne olur siz Rasim Ozan Kütahyalı, ondan sonra Hüseyin Gülerce, Rahim Er, Fuat U bir toplanın. Gözünüzü seveyim bize bir akıl ya. Ya yoksa bir yıllık gül gibi parti batacak yani. Gümledi gitti vallahi. Ya ne olur bize bir yardım edin. AKP'nin bugün yaşadığı sıkıntının tamamı bu heriflerin çapsızlığı. Tamamı. Yani diyor yani Tayyip Erdoğan çıkıp, AKP Genel Başkanı'dır kendisi biliyorsunuz. Çıkıp diyor ya fikri iktidarımızı kuramadık diye. Bunlarla fikri iktidar kurulur mu ya? Ciddi söylüyorum. Bak ben bunlarla Beşiktaş oynamaya oturmam. Biz çocukken yağmurdan sonra özellikle hani izleyenler benim yaş grubumu bilir çok zevkli. Biz o zaman ne saçma sapan şeyler yapıyormuşuz ya da ne kadar özgürmüşüz. Nereden baktığınıza göre tartışılır ama çivi oynardık yağmur yağdıktan sonra. Toprak böyle hafif nemlendiğinde inşaat çivisi. Bak yoksulluğu düşün ya ama çocuğu yaratıcılığa iten bir şey. Çivi atarsın böyle toprağa saplarsın oralardan üçgenler çizerek ilerlemeye çalışırsın. Yani bir alan edinirsin kendini. Ben bunlarla çivi oynamam. Ciddi söylüyorum bunun kafası basmaz ki. Elini ayağına saplar bu. Bununla çember çevrilmez. Ve sen diyorsun ki fikri iktidar yaratamadık. Ya olmaz olsun. Allah yüzüne bakmış acımış da yaratamamışsın. Bunlarla yarattığın fikri iktidarı bir düşünsene. Herkesin kafa 3 milyon. Herkesin kafa 3 milyon. Herkes uçuyor. Ve bunlarla sen fikri iktidar yaratacaksın. Yani abi neresinden tutsan sabahtan beri bakıyorum böyle kaç tane yani 14-15 tane köşe yazısı okudum. Bak 14-15 tane köşe yazısı. Ben bir tanesinde şöyle ilaç olsun ya. İlaç bak bu da hani ya en azından çalışmış. Hani gidiş yolundan puan vereyim diyeceğin yok ya. Vallahi yok kafa çalışmıyor ki. Fikri iktidar Allah acımış yüzüne bakmış da yaratamamışsın. Ciddi söylüyorum. Bununla yarattığın fikri iktidarın ömrünü ben sana söyleyeyim 38 saniye. Ondan sonra bunlar kendi fikri iktidarlarının üzerine kusarlardı çünkü. Başları döndüğü için. Neyse. Şimdi bugün Cumhuriyet Gazetesi bütçe manşetiyle çıkmış. Biliyorsunuz bütçe görüşmeleri parlamentoda başladı. Öncelikle hep öyle yapılır zaten. Cumhurbaşkanlığı bütçesi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay 2021 bütçesini Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na sundu. Bak şimdi. Bütçe cetvellerinin detaylarına göre Cumhurbaşkanlığına gelecek yıl 30 binek otomobil. Aşk olsun otomobile ne gerek var? Biz ne güne duruyoruz? Bak binek diyor. İlla motorlu mu olması lazım? İnsan gücüyle olmuyor mu? Yani nasıl olsa öpülüyoruz. Yani taşısak arada ne olur? Gruplar halinde. 30 binek otomobili, 5 minibüs, 5 pick-up. Hayırdır ya inşaat mı yapacaksınız? Bir şey mi taşıyacaksınız 5 pick-up? 5 panel ve 2 otobüs alınacak. Yani çayır ağasına herhalde alternatif şirket kuruyorlar otobüste taşımacılık diye düşünüyorum bilmiyorum. Tasarruf söylemlerine karşın bakanlıklarda da araç saltanatı sürecek. Şaşırdık mı? Vergilerden %16.4 artışla 1 trilyon 58 milyar lira gelir bekleniyor. Vergi geliri. Bu ne demek? Öpücük yoluyla toplanan gelir. Türkçesi bu. Yani verginin Türkçe karşılığı o. Daha doğrusu Türkiye'deki karşılığı o. Vergi nedir? Vergi öpücük karşılığı toplanan para. Ama tuhaf bir şey öpüldüğün için sen ödüyorsun. Hani normalde öptürdüğün için para alma öyle değil. Hem öpülüyorsun hem para ödüyorsun. Hem öpseler hem para almasalar yine bir şey ama hem öpüyorlar hem para alıyorlar. Diyor ki 1 trilyon 58 milyar lira gelir bekleniyor. Tütün mamullerinden %6.6 artışla 65,5 milyar lira. Şans oyunlarından biliyorsun onu hani. Şans oyunları benim olacak. Vucam kıbacı, vucam o işte. Tütün mamullerinden bu kadar, şans oyunlarından %28.6 artışla 4.1 milyar lira hedefleniyor. Cezalardan beklenen gelir 19.2 milyar lira. Bu doğrudan öpücük. Ceza. Mesela trafik. Yani doğrudan yakalayıp şılak diye öpüyor. French kiss, o tam burada kalmıyor. Bayağı böyle çene burnunda alıyorsun bayağı. 19.2 milyar. Harçlardan 35.1 milyar lira. Bir şey fark ettiniz mi? Gelirin tamamı bizden sağlanıyor. Yani burada şey yok. Hani şunu aldık, bunu sattık yok. Tamamı bizden. Niye? Anlatmıştım ya şimdi. Devletlerin gelirleri içinde vergiler önemli yer tutar. Ama devlet üretir aynı zamanda. Üretimin yoksa, sevgili Ali Ekber Yıldırım burada sıra hala muhtemelen yayında. Hani üretme tüketti ya onun kitabının adı. Eğer bir şey üretmiyorsan senin gözünü diktiğin anda göreceğin tek şey vatandaştır. O çünkü kendi yerinde böyle eşelenirken yakalarsın onu, öpersin, parasını alırsın. Ama bir şey üretmiyorsan ve sadece vergi geliri topluyorsan, o zaman işin bir de ikinci boyutu vardır. Vatandaşın parası olmalı ki sana vergi geliri çıkartabilsin. Parası yoksa ne verecek? Yani bir gün vatandaş şunu söylerse, ne yapmayı düşünüyorsun? Yok ulan para, öp. Tamam, tamam, öpüşelim. Zaten onu hedeflemiyor musun? Öpüşelim abi, açıktan öpüşelim. Yok para. Aha. Al sana vergi. Ne yapacaksın? Devletler üretemeden yaşayamazlar. Yani uluslar ailesinin saygın bir üyesi olamazlar. Bu bütün camialarda böyledir. Sadece bizle alakalı bir şey değil ki. Hollanda'da insanlar üreticiden vergi toplar. Özellikle mesela tarımdan hakikaten alır vergisini. Ama üreticinin de gözünün içine bakar. Onun üretebilmesiyle bizde yok ki üretilen bir şey. Tarımsal arazilerin tamamı toplu konuta gidiyor. Neyle alacaksın? Bak, işsizliğin bu kadar yükseldiği bir ortam var. Ya bunu ne olur, şu yayını izleyenler gerçekten insanlardan öyle gösteriyorlar. Hoşuma da gidiyor bu. Başka partilerden de olabilirsiniz kardeşim. Bu toplumda parti ayrımı yaşanmadan düzenlenen bir öpücük şenliği. Bakmıyorlar kim olduğunu. Şöyle düşün. Ya sen bir şey üretmiyorsun. İşsizlik artıyor bir yandan. Sanayide firmalar kapanıyor. Vatandaşın tek başına bir ticari işletme kurarak yaşama şansı yok. Görüyorsun. Ya çık sokağa. Sadece çık, maskeni tak güzel kardeşim. Çık sokağa. Kapanan dükkanlara bak. Kiralık yazılarına, satılık yazılarına bak. Ya neyle vereceksin? Çok basit bir soru. Neyle vereceksin? Yani bu aynı zamanda şu manaya gelir. Devlet bir yandan vergi gelirlerini artırmak için vatandaşın üzerine çok fazla vergi salarsa onun dönüşü daha da azalır. Yani verginin gelirindeki, kamu maliyesindeki karşılığı budur bunun. Vergi gelirini artırmaya çalışırken kaçmayı sağlarsın ve düşer o. Merdiven altı girişimcilik artar. Tam Türkiye'de olduğu gibi. Sigorta primlerini kaybedersin çünkü insanlar sigortalı işçi çalıştırmazlar. Şöyle düşünün, patron gözüyle bakın mesela. Bir sigortalı işçinin asgari ücretli 2326 lira, asgari ücretli 2340 lirayla çalışan bir asgari ücretli işçiniz var. Onun için ödediğiniz bir sigorta primi de var. Yani o para, ona verdiğiniz sadece 2300 lira, 2400 lira değil. Sigorta primini, kıdem tazminatını bilmem neleri üst üste koyduğunuz zaman bayağı bir para tutuyor. Diyelim ki 4000 lira onun size maliyeti. Bunun sigorta primini kısmak için sigortasız işçi çalıştırırsanız, Türkiye'de yaşayan Suriyelileri, Kazakları, Afganları, bunları toplar çalıştırırsanız sigorta maliyetiniz düşer. Ama devlete vergi vermemeye başlarsınız. Çünkü onlardan devlete gidecek para kısılmış olur, değil mi? Burada kaybeden kim? İşte ekonomist olmak için çok zeki olmaya falan gerek yok. Devlet kaybeder burada sonuçta. Onun için devletler kamu maliyesi içinde verginin ne kadar yükseleceğini aynı zamanda bir toplum politikası olarak da düşünmek zorundalardır. Böyle anlatılır, böyle öğretilir bu hikaye. Ben de okulda okurken, kamu maliyesini okuturken hocalar böyle anlattı. Yani sen şunu diyemezsin sadece insanda. Ben var ya bunları donuna kadar soyarım, alırım bütün parasını diyemezsin. Çünkü o zaman vergi gelirin azalır senin. Çok almaya çalışırken. Bir yandan insanlar ölür. İşte bu sahte içki yüzünden ölen insanlar, alkolün maliyeti çok yüksek. Yani alkollü içkilerin. Alkol dostunuz değildir. Ağız yoluyla mümkün mertebe ve dozunda kararlılık, sorumluluk ve bilinç içinde. Aman diyeyim. Mümkün mertebe ağız yoluyla. Şimdi sen insanları içme demek başka bir şey. Ama onu, eğer o içiyorsa onu sahteye yönlendirmek başka bir şey. Bugün kaybı devletin çok ağır. Hem insan kaybı hem parasal kayıp var. Ha, şunu biliyoruz, daha önce de konuştuk zaten burada. Devlet bu insanlara, bu şu andaki yönetim en azından zaten olumlu gözle bakmıyor ki. İç alkolik zaten bu. Böyle bakıyor, doğru. Ama bu toplamda doğru bir bakış değil. Ve toplumlara bir şey kazandırmaz bu. Gerçekten kazanamazsınız bunu. Günün sonunda kaybeden olursunuz. Cumhuriyet'in bütçe haberi o yüzden son derece önemli. Bir yere yazalım bunu, Mustafa Çakır'ın haberi. Çok sağlam bir toparlama. Bugün İpek Özbey Aytun Çıray'la konuşmuş. Operasyon Kara Liste ile başlatıldı diye konuşmuş İyi Partili Aytun Çıray. Ve demiş ki, Akşener'in ölçüyü kaçırdı demesi en azından yakın tarihi unutmak demektir, yakışmamış. Kimden bahsediliyor? Ümit Özdağ hakkında kullandığı ifade. İyi ama ölçüyü kaçırdı. Çok özür diliyorum ama Aytun Bey, başka nerede kullanılır? Yani ben merak ediyorum. Ben merak ediyorum, ölçüyü kaçırmak ifadesi başka nerede kullanılır? Siz bir televizyon programını arıyorsunuz yapımcısını. Moderatörünü, sunucusunu, neyse işte. Aynı zamanda bir gazetenin genel yayın yönetmeni konuştuğunuz kişi. Diyorsunuz ki senin programına çıkacağım ben. Üstelik partiyi konuşacağım. En ince ayrıntısına kadar. Kendi yazdı dün, bombayı patlatacağım. Çok özür diliyorum ama Aytun Bey, bunu değerlendirmek için ölçüyü kaçırdı ifadesinden daha mantıklı bir ifade ben bulamıyorum. Hani diyorum ya, ukalalık saymayın, bu dili az buçuk bilirim ben. Çok doğru bir ifade bu. Ve burada kurultaya atıfta bulunuyor. Diyor ki oradaki o listeyi çıkartanlardır. Yani Koray Aydın'ı gösteriyor o da. İyi, o zaman tam da çıkan şey bu değil mi? Siz aranızdaki bir tartışmayı kamuoyuna açıklayan, üstelik Fethullah Gülen terör örgütü tartışmasıyla birleştirerek yapıyorsunuz. Bir daha soruyorum Aytun Bey, sizce bu ölçüyü kaçırmak değil mi? Yani sonuçta siz bilirsiniz ya, yapacak bir şey yok. Buğday sıfırlandı. Krizdeki yurttaş evine ekmek götürebilmek için askıda ekmek standlarına ya da halk ekmek büfelerine koşarken AKP iktidarı başta Suriye olmak üzere ihtiyacı olan ülkelere un ve bakliyat yardımı yapma kararı aldı. Bu da dünkü resmi gazeteden. O bölümünü özellikle kullanmadım ben, çünkü hakikaten yayın goy goya dönecekti o zaman. Halbuki orada söylenecek şey o hikaye değil. Ülkede ise hemen hemen her bölgede tarım yapılabilmesine ve buğday yetişmesine karşın hükümet bir kez daha ithalata yöneldi. Başta buğday ve çeşitleri olmak üzere arpa ve mısırda ithalat vergileri sıfırlandı. Bu. Günün en önemli haberi. Bunu bir günden okuyalım. Çünkü bir gün daha büyük kullanmış bunu. Oradan görelim. Lozan Nateksleri diye bir haber var. Türkiye'den bir kez daha adaların statüsüne ilişkin Yunanistan'a uyarı. Ankara Altina hattındaki gerilim karşılıklı Nateks seyri sefer bildirimi ilanlarıyla sürüyor. Yunanistan'ın Limni, Semadirek ve Bozbaba adalarının etrafında tatbikat kararının ardından Türkiye'de adaların gayri askeri statülerinin ihlal edildiğini bildirdi. Devam edelim. Saltanat Gazabaslı haberi, ama bugün bütçenin güzel haberlerinden bir tanesi. Mustafa'nın eline sağlık diyelim, Mustafa Çakır'ın. Sabah gazetesine bakalım. Boş verin bunları ya. Bunlar bozguncu hepsi. Bak, gazetenin güzelliğine bak abi. İşte bu ya. 2021 bütçesinde her kesime destek var. Sağlık, refah, hizmet. Hangi ülkenin? Finlandiya bütçesi mi 2021? Bizimkinde yok. Vallahi yok. Bak harbi söylüyorum, arkadaş şuradan 25. mezuniyet yılı şeyi var, belgesi var ya. Hasbelkader ekonomist mi? Yok öyle bir şey. Vallahi yok bak. Yemin ediyorum sana ya. Ama yazmış 2000, ne olacak? Salla. 2023'ün rotası çizilecek. Rota yeniden oluşturuldu. Kim? Evet işte, zaten rotayı sürekli oluşturuyor. Sabahla A Para'nın düzenlediği 3. Türkiye 2023 zirvesi. 3. Türkiye 2023 zirvesi. Sizin konuştuğunuz Türkçe'ye tüküreyim ben. Bugün gerçekleşecek. Zirvede Çevre Bakanı Kurum, Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu, Enerji Bakanı Dönmez konuşacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da A Para sohbetlerine katılacak. Diğerlerinin sadece soyadı var. İsim. Ne gerek var ya. O zaman Albayrak olmaz. Albayrak ne Albayrak? Yavaş. Berat Albayrak. Sayın Berat Albayrak beyefendi diyeceksin. O da konuşacak. 2023'ün rotası. Rota yeniden oluşturuldu. Gözün aydın Türkiye. Kimse söylemedi herhalde, 2053'e geçtik biz ya. Bir uyarsalar mıydı? 30 yıl attık onu. Hastane olmadı, fuar verelim. Bugün özel haber olarak çıkmış. Murat Karaman yazıyor galiba, ya da Karahan yazıyor. Görmüyorum çünkü, çok küçük yazmışlar. Adana'daki fuar alanını paravanlarla böldürüp emanet yataklarla pandemiye karşı 1000 yataklı hastane kurduk diye ilan eden CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın balonu fena patladı. Skandal Karaların kendisi tarafından ifşa edildi. Basın başında olduğu Adana Belediyesi kentin dört bir yanına astığı afişlerle sözde hastanenin olduğu alanda 19-22 Kasım'da estetik kozmetik güzellik fuarı açılacağını duyurdu. Ya arkadaş siz hakikaten psikopatsınız ya. Orayı oluşturduğunda ne demişti Zeydan Karalar? Burası fuar alanı. İstenirse şu anda hemen pandemi hastanesine çevrilir. Siz ne dediniz? İstemiyoruz, gerek yok. Aşağıladınız ya. Paravanlarla böldü. Bundan hastane mi olur lan falan diye. İstanbul Atatürk Havalimanı'nın pisleri kırıldı. Onun yerine biz burayı kırarız. Niye gerek vardı bilmiyorum ama. E zaten söylediğinin dışında bir şey değil ki bu. Burası fuar alanı. Burası bir fuar alanı. Kullanmayacaksınız, fuar alanı olarak devam etmeyecek mi? Yani ne desin orada mesela? Fuar alanı ama biz yine de tutalım ya. FETÖ İYİ Parti'ye işte böyle sızdı. Ümit Özdağ'ın ifşa ettiği İYİ Parti FETÖ bağlantısının perde arkasında Enver Altaylı ve Ruzin Azar. Lan geç. Artist dün herkes konuştu onu bitirdi. Arkadan bu da ölmüşleri toplar mıyım diye bekliyor. Sözcüye bakalım. Halk ne? Halk soruyor, biz ne yiyeceğiz? Borç gırtlağı kadar mutfakta tencere kaynamıyor. Zor durumdaki esnaf İYİ Partilileri Meral Akşener'e dert yandı. Siftah yapamıyoruz, faturaları, kirayı ve borçlarımızı ödeyemiyoruz. Perişanız. Niye söylüyor bu insanlar? Deli hepsi ya. Yok aslında öyle bir şey. Alakası yok. Deli hepsi bunların. Bunu söylüyor, borç ödeyemiyorum diyor. Bir yandan dolar sayıyor ya. Kimse onlar bilmiyorum. Ama neydi? 2021 bütçesinde herkese müjde var ya. Herkese. Böyle vekilliğe can kurban. Mecliste oturup oturup gittiler. 27'si AKP'li 32 vekilin hiçbir faaliyet yapmadan 500 bin liradan fazla maaş aldığı ortaya çıktı. E ama dünün haberiydi bu. Dünün gazetesini mi okuyoruz biz ya? Yo, Perşembe. Biz dün okuduk bunu. Dün değil miydi kardeşim bu haber? Allah Allah. Hacı abi acaba bir baksanız mıydı dünkü gazetelere ya? Dün çıktı bu. Yani hoş olmamış ki. Yapılmış bir haberin, yapılmış haberin davası olmaz. Ciddi söylüyorum. Son veda. Geçen pazar günü hayata veda eden yazarımız Bekir Coşkun dün doğum yeri olan Şanlıurfa Tülmen Köyü'nde toprağa verildi. Ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Güle güle Bekir abi, seni hiç unutmayacağız diye bir yazı yazılmış bugün. Birinci sayfadan da Bekir abinin her zaman olduğu gibi güler yüzlü bir fotoğrafı kullanılmış. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Yattığı yer incitmesin. Sözcü gazetesi böyle. Bakalım buradan Cumhuriyet Sabah, baktık onlara. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün ne yazmış? Ha, size şeyi söyleyeceğim. Dedim yani Cumhuriyet'te de var ama DİSKAR'ın araştırması, DİSK Araştırma Merkezi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin emeklilerin durumuna ve emeklilikte taşa takılanlara ilişkin raporu yayınlandı. O raporun içinden haber yapılmış. Bakın, burada duyacağınız sayıların tamamı gerçek. İnanmıyorsanız etrafınızdaki emeklilere sorabilirsiniz. Vallahi siz emekliyseniz zaten kafadan doğrulayacaksınızdır da. Deniyor ki 4 milyon 300 bin emekli yaşamak için ya çalışmaya devam ediyor ya da iş arıyor. 2 milyon 600 bin emekli ise sadece 763 lira maaşla yaşamaya çalışıyor. Kaç? 763 lira. İyi de onu, dur bir dakika skor alalım. Ben sana tam olurunu söyleyeyim güzel kardeşim. Şu dakika itibariyle yeşil olan, saçaklı olan 7.80, öbürü daha tombul olan tıkız 9.25.06. Şimdi buradan çıkan sonuç ne? Burada Bir Gün gazetesinde de yer alan haberde DİSKAR'ın araştırmasına göre çıkan sayıyla 100 dolar etmiyor aldıkları para. Bir aylık. Ama Birleşmiş Milletler'de, FAO'da, hepsi de dünyada yoksulluğu tanımlarken günlük 1 doların altında para kazanan insanlardan tanımlıyorlar. Yani eğer siz iki kişiyseniz, biriniz emekliyseniz, diğeriniz çalışmıyorsanız, zaten bu kafadan 50 dolara siz dünya standartlarında da açsınız demek. İki kişilik, sadece hani çoluğu çocuğu evlendirdiniz gitti herkes, iki emeklisiniz, kaldınız bir kör oğlu bir ayvaz. Beraber 50'şer dolardan yaşıyorsanız dünya standartlarına göre de açsınız artık. Neye sevineceğiz burada? Dünya standardını yakaladık. Bak eskiden içine kapanık bir toplumduk biz. Artık yani hayaldi, olmaz olaydı, oldu. Gerçek oldu. Türkiye'de en düşük emekli aylık gelir alan emeklilerin ilk dilimiyle en yüksek emekli aylık alanlar arasındaki fark 7,5 kat. Kendi içinde. Ha, şimdi hatırlayalım takvimi. Ne demişti takvim geçen hafta? İntibak geliyor. İntibak geliyor haberini ilk duyduğum sene sünnet olmuştum ben. Harbi söylüyorum 2,5-3 yaşındaydım sünnet olmuştum o sene. Ondan beri yani neler yaşandı dünyada. Berlin duvarı falan yıkıldı. Ciddi söylüyorum bak. Dünya acayip yeni yönetim sistemleri tanımaya başladı. Düşük yoğunluklu demokrasi tartışılmaya başlandı mesela siyasal sistemler içinde. Ama hala intibak sağlanacak. Emekli intibak sağlayamıyor bence ya. Vallahi biraz kendinizde arayın bunu. İntibak sağlayamıyorsun kardeşim. İktidarın sık sık dillendirdiği genç emekliler ülkesi söylemi doğru değil. Emeklilerin %80'ine yakını 55 ve yukarı yaşta. 4.3 milyon emeklilerin yani %47'si emekli ya çalışmakta ya da iş aramakta. Çalışma hayatındaki emekli oranı 2002 yılında %36 idi. 2002. Neden 2002 önemli? Evet. O sene çünkü 3 Kasım seçimlerinde Alman Yeşiller Partisi iktidara gelmişti. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği emeklilikte de sürüyor. İstihdam edilenlerin %32'si kadınlardan oluşurken emeklilerin sadece %19'u kadın. Aşı hikayesine bugün bilerek girmedim. Yayın arasında da çok fazla mail gelmiş. Ya şu grip aşıları geldi kardeşim. Hani kim nasıl sağlayacak? Vallahi şöyle söyleyeyim. Yani grip aşısına hak kazanabilmek için bırak kronik hastalığı falan. Allah vermesin. Boş ver onları. Ama koşullar çok ağır ya. Yani şöyle söyleyeyim. 70 yaşın üzerinde olacaksın. 42 kilometrelik maratonu bitirecek durumda olacaksın. Nabzın 170'e çıktığı zaman ölmeyeceksin. Bunları yapabiliyorsan grip aşısı yapıyorlar sana. Yapamıyorsun. Kimse yapamıyor zaten. Zaten aşının temel mantığı da o. Kimseye yapmayalım. Söylenen şu 1 milyon 300 bin doz. Dün akşam burada size kitabı da tanıtmıştım hatırlıyorsunuz. Bülent Çık'ın Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikayeleri vardı ya. Dün akşam sevgili Bülent'le kitabını konuştuk biz. Birkaç gün içinde yayınlanacak yaptığımız söyleşi. İkimiz oturduk kitap üzerine söyleştik. Ve orada Bülent de anlattı bir gıda mühendisi olarak o da anlattı. Özellikle hani gıdadaki bozulmayla birlikte aşıya ne kadar muhtaç olduğumuzu ama bizim Hıfzı Sağ, Refik Saydam Hıfzı Sağ Enstitüsü'nü kapatarak nasıl büyük bir kötülük yaşadığımızı. İşte yaşadığımız bu değil mi? Aşı üretebilirken 1950'lerin başında, 1952'de, 53'te Türkiye ürettiği aşıyı dünyaya pazarlayabilirken bugün kaç kişi aşı olacak diye düşünüyoruz biz. Yalan mı? Bu yayını izleyen AKP'liler size söylüyorum. Yalan mı? Yani içinizden çıkıp şunu söyleyebilecek olan var mı? Atıyorsun. Atıyorsun birader. Vallahi bak yemin ediyorum, yemin ediyorum kabul edeceğim. Ya şu saçlarım da önüme dökülüyor. İşte olmayan bilmez. Gür olunca böyle sıkıntıların oluyor. Süper rektörler her işe yetişiyor. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir haber. Mustafa Kömüş'ün haberi. Bak dikkat dinleyin. Rektörlerin fakültelerde dekan vekilliği görevini üstlenmesi sorunu çözülmedi. Rektör 6 fakültenin dekan vekili olan Adnan Menderes Üniversitesi rektöründe. Rekor. 6 fakültenin adam hem rektör hem de 6 fakültenin dekanı vekil olarak. Nasıl? Gerek yok ya. Dün sevgili Hasan Öksüz'den, kendisini tanıyorsun sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde TAK'ta ajansın içinde orada çalışıyor. Ve dün Kıbrıs'taki seçim sonuçlarına ilişkin sağ olsun yazışıyoruz onunla işte seçim sonuçları nasıl oluyor, nasıl bitiyor, neler oldu. Onları yazıp çiziyor. Dün akşam bir mail attı. Ya hani kıratla yatan ya huyundan ya suyundan derler ya. 31 Ekim Cumartesi günü. Ulusal Birlik Partisi'nin kongresi var. Ulusal Birlik Partisi'nin. Kim o? Evet. Bugün Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar. Ersin Tatar dün açıklama yapmış. Bak bunu mesela ya bizde olsa şaşırmayız. Ama Kıbrıs'a nasıl bulaştırdınız lan? Açıklama yapmış ve demiş ki yeni başkan seçilip, yeni genel başkan seçilip hükümet kurulana kadar bakanlar kuruluna ben başkanlık edeceğim. Niye? Niye ya? Şimdi orada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yok ki. Oğlum sizin Burhan Kuzu'nuz yok ki. Kim artistlik yapıyorsunuz siz? Bizde var o sadece. Sizde öyle bir şey yok. Ben diyor Cumhurbaşkanı seçildim. Evet. Şimdi ben Cumhurbaşkanı seçilince hala onlarda eski sistem olduğu için Cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişiği kesiliyor. Bizde de öyleydi bir zamanla. Çok güzel günlerdi, hatırlamazsınız siz. Ama adam diyor ki şimdi böyle olduğu zaman başbakanlığı kim yapacak? Başbakan da benim. Genel başkan da benim. Cumhurbaşkanı. Hepsi benim ulan. Sorum şu. Kimden öğrendiniz? Ya işte göklerden gelen bir şey vardır. Tavır vardır. Hiç. Öyle geziyorsunuz kendi içinizde. Ya gerçekten tuhaf ya. Gerçekten. Hani dediğini yap, yaptığını yapma hikayesi var ya imamın. Bak ikinci haber. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Ali Çaygür dün açıklamalarda bulunmuş. Ve demiş ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu ve Basketbol Federasyonu başkanlarıyla görüştük. Futbolla bir kere, basketbolla 4 kez komite olarak toplantı yaptık. Diyor ki şimdi hani lan spora bulaştı Covid, ne yapacağız? Bak Sayın Müsteşar bulmuş çözümü. Diyor ki bu süreçte diyor biz testleri yapacağız. Ama testleri yaparken şöyle yapacağız. Eğer futbolda, bak lütfen dikkatli dinle. Eğer futbolda bir kaleci pozitif çıkarsa onu yakın temaslılarını alacağız. Soru. Futbolda kalecinin yakın temaslıları kimlerdir? Buyurun. Kaleci öyledir. Kaleci herkesle görüşmez. Öyle herkesle yüz göz olacak bir adam değildir. Kaleci farklı bir adamdır. Kalecinin yakın temaslıları kimlerdir? Bak gülme kardeşim. Gerçekten ciddi söylüyorum. Hani imamın tavrına karşı cemaatin ne yapacağını biliyorsun. Bizden gördü. Kalecinin yakın temaslısı defans oyuncusudur. Yani sadece onları alacağız. Ney? Tamam işte kaleciye yakın oynayan defans değil mi? Evet. Ya arkadaşım hasta mısınız siz? Peki kaleye atak yapan karşı takımın forveti ne oluyor? Ha o yok. Defans görevini yapacak. Onu ceza sahasının içine sokmayacak. 6 pasa girmeyecek kardeşim onunla. İşte otur. Yani yemin ediyorum tek başına delirirsin ya. Tek başına sadece şunları okuyarak delirebilirsin. Vallahi bak ben bunu Gündem Kıbrıs gazetesinden okuyorum. gündemkıbrıs.com'da. Bitti mi? Biter mi? Dikkat. Voleybolda da karşı takım temaslı sayılmayacak. Nasıl yani? Hocam çok özür dilerim. Sorum geldi. Yapabilir miyim? Aradaki o asılı olan şey var ya, o file arası açık onun. Hani buradan zıplarken dediğin zaman ağzından çıkan, çok affedersin, tükürük karşıya yapışabiliyor. Karşı takım bir kere. Karşı takım aynı değil ki. Karşı takımdan hasta mı olunur ya? File. Arası delik lan onun. Delik. Kocaman. Elimle göstermeyeceğim. Kocaman delik var onda. Karşı takım olmayız. Tutar ya file. O dediğim balıkta oluyor. Ama aynı file değil. A deniyor zaten ona. O daha küçük böyle. Anlatamazsın ki. Buyurun işte. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Ali Çaygür. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum ki yani. İşte. Sevgili Hasan Öksüz'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şu paylaşımı uyandırdığı için mevzuya. Kim? Kalecinin yakın temaslısı kim? Defans. Gelin lan buraya. Gelin buraya. Siz şey sayılıyorsunuz. Filyasyona giriyorsunuz. Hocam orta sahadan geriye çok gelen vardı yalnız. Onlar sayılmıyor. Çünkü Covid bakıyor. Covid-19 virüs bakıyor. Yani ulaşmadan önce bakıyor. Kim bu diyor. Abi diyorlar bu sağ açık. Tamam geç bunu diyor. Bu diyor aslında biz bunu orta alan diye aldık. Yani orta alanın ortasında biz 5 numara diye düşünmüştük bunu aslında. Fakat sonra hoca bunu defansa çekti. Gel diyor. Gerçekten abartmıyorum yani. Eldeki malzeme bu. Bir gün böyle. Erdoğan'a 6 milyarlık örtülü bütçe diye Hüseyin Şimşek de bütçe üzerinden haber yapmış. 6 milyar liraya kadar gizli hizmet gideri kaleminden harcama yapılabilecekmiş. Gizli hizmet gideri kaleminin hepimizin bildiği orijinal adı nedir? Buyurun. Biz ona başka bir şey diyoruz. Gizli hizmet gideri. Lan çok seksi isim bulmuşsunuz ha. Yıllarca insanlar abuk sabuk şeylerle söylediler. Ve böyle çok daha üzerinde gizem perdesi kalmıştı. Ha, örtülü. İbrahim Duman'ın söyledi. Örtülü ödenek onun adı. Gizli hizmet gideri kalemi. Vallahi çok iyi ya. Şeytanın aklına gelmez. Yemin ediyorum. Şeytanın aklına gelmez. Bunun ismini değiştirelim. Evet, bunun adı böyle olunca çok anlaşılıyor. Örtülü ödenek insanda bir tiksinti yaratıyor. Yani böyle kötü bir şeymiş gibi. Gizli hizmet gideri. Aferin. Gizli hizmet gideri ödeneği onun adı. Evet. Vay arkadaşım ya. Ama böyle. Yani eldeki mal bu. Evrensele bakalım. Çalışma dip dibe, denetim uzaktan. Koronavirüsün en fazla yayıldığı alanların başında gelmesine rağmen Çalışma Bakanlığı ağır aksak yapılan iş yeri denetimlerinin bundan böyle uzaktan yapılacağını duyurdu. Ne gerek var ki? Ya oğlum Kıbrıs'ta voleybol oynayanları arada A var diyorsun, file var. Adam karşı iki takımı saymıyor. A takımından hasta çıktıysa B takımına bakmıyor. Sen diyorsun ki uzaktan denetim yapılıyor. Bulmuşsun, bunuyorsun. Vallahi billahi bulmuşsun, bunuyorsun. Öp başına koy. Ya inanılır gibi değil ya, inanılır gibi değil. Yani iş yeri denetimini uzaktan yapıyor adam. Niye? Gerek yok ki. Denetimi yapacak personel hasta olur. Ha çalışan hasta olsun. Ha onu bilemem. O iş yerinin sorumluluğunda. Ben denetimi yapacak personeli düşünüyorum. Çok mantıklı ya. Eczane listeleri iptal, aşı olabilecekler e-nabız sistemine yüklendi. Evet, ben aşı olabilecek miyim diye e-nabız sistemine bakıyorsun. E-nabız sisteminden sana açıyorsun şöyle. Çabından git. Hemen alelacele kapatıyorsun çok özür dilerim diye. Yani aşı grubunda mıyım diyeyim daha sorarken defol buradan diyor kapatıyorsun. Olamazsın aşı. Aşı olabilmek için birkaç kriter var. 162 yaşından büyük olacaksınız. Aynı zamanda 42 kilometre 195 metreyi maraton ölçüsünü tam ve eksiksiz olarak koşabilecek nitelikte olacaksınız. Nabız oranınız da 170'in altına düşmeyecek. Bütün bu koşulları sağlıyorsunuz ki çok kolay gördüğünüz gibi aşı olabiliyorsunuz. Bunun için 1 milyon 300 bin doz ayırmışlar. Yani bunu bütün dünyada yapabilen bir kişi bulsak zaten Benjamin Button diye hikayesini çekeceğiz de biz. Yine de iyimser davranmışlar. Vallahi bravo. Boş ver ya, yeni şafağa bakalım. Oh mis. Fransız faşizmi. Fransız diyorsun. Tabii. Macron her alanda Müslümanlara savaş başlattı. Buradan. Şimdi orada biliyorsunuz işlenen bir cinayetin ardından, bir öğretmen cinayetinin ardından Fransız devletinin aldığı bir takım önlemlerden bahsediliyor. Bu arkadaşlar da cinayeti konuşmak yerine önlemler üzerinden konuşmayı tercih ediyorlar. Halbuki hepsinin birlikte konuşulması lazım. Bütün dünyada Avrupa kaynaklı olarak özellikle İslamofobinin yükseldiğini hepimiz biliyoruz. Burada yani bir grubu, bir kişiyi, bir dini yaklaşımı, bir dinsiz yaklaşımı, bütün bunları her şekilde el üstünde tutması gerekiyor insanlığın zaten. En son biliyorsunuz hani Papa Francis adam dedi ki eşcinseller de Tanrı'nın çocukları. Evet. Mesela bunu söylemişse sen hani diyorsun ya sıkıştığın zaman yaradılanı severim yaradandan ötürü. Buyurun. Buyurun. Hristiyan dünyasının papası çıktı dedi ki onlar da Tanrı'nın çocukları. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Sen de ondan sonra diyorsun ki Avant toplantılarına katılanlar bilimle uzak yakın alakaları yok. Ben baktım hepsi vamp kadınlar. Vamp kadın mı? Abi sen nasıl bir çaresizlik içindesin ya? Çok özür dileyerek söylüyorum. Yani cinsiyetçi yaklaşmak istemiyorum olaya ama. Ya sen nasıl bir çaresizlik içindesin? Ya nasıl bir yokluk bu? Vallahi ben aynen böyle anlatıyor adam. Aynen böyle anlatıyor. Ha, bu arada Celal'in dediğini pas geçmeyin. Macron Marine Le Pen'in önünü kesmeye çalışıyor diyor. Hani Le Pen'in torunuydu değil mi o? Onun önünü kesmeye çalışıyor bir yandan da. Çünkü o ırkçılığı kullanarak yükselecek. Macron da ön alıp şunu yapıyor. Bunları ben yaparsam onun alacağı ırkçı oylar bana gelecek. Mantık bu. Bütün yani sağ kafalar böyle çalışıyor zaten. Ya ciddi söylüyorum. Kimmiş vamp? Yani isim verip kırmak istemiyorum şu anda ya. Ama isimleri alt alta bir dizin. Yani bakıp hakikaten nasıl bir yokluk abi seninki? Nasıl bir çaresizlikten geliyorsun lan sen? Vay arkadaş ya. Hani ömrün boyunca dört duvara kapatılsan, 50 yaşında salınsan bu olmaz. Bu kadar olmamalı. Artık nasıl bir çaresizlikse. Yeni Şafak böyle salla. Akşam gazetesine bakalım. HDP ve FETÖ için seçim istiyor. Kim? Kılıçdar. Ne alakası var? Bak. Kılıçdaroğlu'nun erken seçimi cezaevlerindeki mahkumlar istiyor sözlerine AK Parti ve MHP'den tepki, masum dediğiniz HDP, FETÖ ve PKK'lılar mı? O zaman bir dakika, cezaevlerinde sadece HDP, PKK ve FETÖ'cüler mi var? Kalanları? Kalanları? Mesela ekonomik suçlar, ödeyemedikleri çekler, senetler için içeride hala ömür tüketen insanlar. Onlar? E işte onu şey yapamadık onları. Onlar da var, tamam mı? Küçük yani onlar. Manşete çıkartıyor. Niye? E başka çaren yok. Başka çaren yok. Ay şimdi demin kim yazdı görmedim. Bir de sanki kadınların kadınlıklarından utanmasını istiyorlar. Çünkü mantık kafa o. Hani televizyon ekranına, devlet televizyonuna çıkartılan hadsiz vardı ya. Hamile kadın da öyle ulu orta gezmeyecek. Kocası beyi çıkartırsa bir gezdirecek, getirecek eve falan. Kadınlığından utansın istiyorlar insanlar. Çünkü kadın sokağa çıktığı zaman bu arkadaşların hayat zorlaşıyor. Bütün dünyada böyle. Nereye bakarsanız bakın. Kadın sokakta tek başına varsa bu arkadaşların yaşamı çok zor. O yüzden kapatmaya çalışıyorlar. Grip aşısı e-nabızda. E-nabız? E-nabız cep telefonunda. Bir cep telefonu kadar yakın sana. Grip aşısını bu yıl her isteyen yaptıramayacak. Zaten öyle bir şey yoktu ki. Ama öyle değil bak. Bak şimdi. Aşı kriterlerine uyan kişilerin listesi e-nabız sistemine yüklendi. Çok basit. Bak 167 de olur. 167'ye kadar inmişler. 167 yaşını bitiriyorsun. Bitiriyorsun. Maraton koşman gerekiyor. Tek biraz sıkıntılı. O da yani o yaş grubundaki insanlar için zor oluyor. Ama onun dışında yani bu kadar koşullar. Ve bunu müjde gibi anlatıyor. Aşılar uygun görülen kişilere aile hekimlerinin yazacağı elektronik reçetelerle eczaneler tarafından verilecek. 72 lira 64 kuruş olan aşılar kişiye özel olacak. Vallahi yani demin söylediğim kriterleri sağlıyorsan beratla versen yeri. Kişiye özel ne? Bence madalyası da olsun. Bu kişi aşı, grip aşısı standartlarını, şartlarını sağlamıştır diye madalya tak. Vallahi yeri. Ciddi söylüyorum, hak ediyor insanlar. Aleme şan olur. Vallahi bak millet İstiklal Harbi madalyası gibi gösterir sonra. Bizim büyük dede var. Hocam inanılır gibi değil ya. 2020'de pandemi olmuş. Covid-19. O dönem grip aşısı olacak listeye girmiş adam ya. Aha madalyası. Bilmiyorum işte ya. Bunların hayat bir tuhaf. Vallahi tuhaf. Yani kafa nereden geliyor, nereye gidiyor bilmiyorum ama. Ya ben yine özür diliyorum. Ben bugün sabah da şu bütçe hikayesi üzerine çalışırken bir parça daha, bir de şu kıdem tazminatı dalgasını okurken ben yapmam gerekeni atladım. Takvim gazetesine bakmam. Beraber bakarız. Bir şey kaçırdığımızı zannetmiyorum. Emekliye üçlü zam. Nasıl? Sen ona takıyorsun. O yanındakine takıyor, yanındaki sana takıyor. Böylece herkes birbirine takmış oluyor. Üçlü zam. Toplum buna hazır mı? Artık o da toplumun sorunu. Yani dünyanın da hoş bakmadığını söyleyeyim buna. Ama böyle gruplar var. İnternet üzerinden falan organize oluyorlar. Yani sonuçta insan yani. Üçlü zam bu. Ne olacak başka? Üniversiteliğe 750 lira burs. Yani çocuklar yalvarıyor bizim kredi borçlarını silin diye. O 750 lira burs veriyor. 28 bin kişiye meslek eğitimi. Hangi meslek? Muhtelif. Çok sayıda meslek var. Şimdi sayıp tek tek yani saymadıklarım ayıp olur. Rencide etmeyeyim saymadıkta. Sayamadıklarımı rencide etmeyeyim. Gerçekten. Borsada kazanma yolları hazır mısınız? Bak geliyor. Borsada kazanma yolları. Piyasalara aşı dopingi. Aşı dopingi mi? Nasıl yani? Ha ilaç firmaları. İyi de hocam 1 milyon 300 bin tane sadece gelmiş. Tamam işte ama genele. Bak grip aşısı öyle bir aşı ki çok tuhaf ya. Yani insanlık bunu bulmuş. Bulmuş insanlık bunu. Ama tam da bulamamış gibi. Çünkü insanda etkisi gripten korumak oluyor. Borsada etkisi coşturmak oluyor. Böyle garip bir şey. Profesör Doktor Osman Erk'ten bağışıklık diyeti. Buyurun hocam. Ambalajlı gıdalar bağışıklığı nasıl zayıflatıyor? Nasıl? İşte öyle ulu orta konuşma onu anlatacağım. Hangi ürünler kanseri tetikliyor? Hangileri? Ambalajlı ürünler. Ambalajlı ürünler bağışıklığı zayıflatıyor diyorsun. Tamam işte. İyi de bunu tek cümle altına alsana. Ambalajlı ürün tüketme mesela. Gayet mantıklı. Yok öyle olunca uzamıyor ki. Paketten kanser çıktı. Hangi paketten? Ambalaj. Kafayı yakalım diye yapıyorsunuz muhtemelen, değil mi? Bal kabağı ve pırasa neye iyi geliyor? Bal kabağı ve pırasa. Allah'ım, inşallah düşündüğüm şekilde kullanmak zorunda değilizdir. Olmaz olsun öyle iyilik. Aşkını gösteren. Gösteren diyorsun. Evet, Deren'i ayrı yazmışlar. Deren Talu oynadığı filmin galasına ailesiyle gitti. Ki yapılacak bir şey değil. Gerçekten. Bu gerçekten yapılacak bir şey değil. En son Zafer Algöz ailesiyle yemek yedi haberinde bu kadar şok olmuştum. Çünkü tanıyorum, yapacak bir insan değil. Ama ona rağmen çok ağır haberler ya. Sevgilisi Baran'ı da annesi Defne Samyeli ile bir araya getirdi. Niye, onlar görüşemiyorlar mı? O bir araya getiriyor. Ya futbol haberi var. Futbol haberi geri dönüyor. Ama Gary'i İngilizce isim, erkek ismi olarak Gary diye yazmış. Bahsettiği kişi çünkü Gary Rodriguez. Onun diyor Galatasaray'a geri dönüşü söz konusu diyor. Adamın adı Gary olduğu için Gary Rodriguez geri dönüyor. Bak, zekaya bak. Hem geri dönüyor hem geri dönüyor. Nasıl? Ispanak pazı aklın ilacı. Erişte bulgur pak, kıçından uydur. O bölüme geldik, tıp okuyacağız şimdi. İlk iki sene bitecek. Bak, tut, saat tut. Saat tut. Biriniz tutun. Saat şu anda 22 Ekim 2020 saat 11:21. Biriniz kronometre başlatın. Birinci sınıfı, ikinci sınıfı bitireceğiz ya. Bak, kaç dakikada. Yeşil yapraklı besinler beyin sağlığını koruyor. Buyurun. Brokoli. Demir içerir, Alzheimer'ı bitirir. Ispanak demansa karşı birebirdir. Pazı beyin hücrelerini gençleştirir. Roka unutkanlığı giderir. Hocam, bir soru yapabilir miyim şuraya bir ara? Üstünü örteceğim sonra. Şimdi 1, 2 ve 4 birbirine çok yakın. Evet, ama işte onu tek parça yazamıyorsun. Aşağı doğru oluyor öyle olunca. Halbuki 3'e böldüğün zaman hem köşeyi genişletiyorsun hem 3 ayrı başlık oluyor. Bitti. Kaç oldunuz? Kaç saniye sürdü? Hala bu yayına abone olmayanlar var ve zerre kadar anlamıyorum kendilerini. Bak, şu kadar zaman içinde tıp fakültesi ilk 2 seneyi bitirdiniz. Daha ne yapayım ben size ya? Daha ben ne yapayım kardeşim? 14 saniye Mehmet Rasim İnceoğlu. 14 saniyede tıp fakültesinin ilk 2 senesini bitirdin. Yaranılmaz ki. Heh. Güzel soru. Vallahi güzel soru. Nafis, çocukları bir alalım, soru biraz ağır. Bir parça alalım çocukları. Nafis Karagözoğlu, ailemizin doktoru. Gelen soru. Geliyor bunlar ya. Nasıl ki? Hayatta yapmaz öyle bir şey. Hayatta öyle bir şey yapmaz. Geliyor bu sorular. Soru. Aşkım kısa sürüyor. Ne olur bana bir çare. Nasıl yani? Şıp sevdi misiniz? Sıkça mı aşık oluyorsunuz? Yok, öyle değil. Benim aşkım kısa sürüyor. He. Göster arkadaşımı. Hangi arkadaşı? İşte kısa süren arkadaşı. Bir bakalım ona bir. Hocam şimdi yani zarfın içine ben aslında düşünmedim değil. Resmi de koyayım diye, yani fotoğrafı koyayım diye. Fakat fotoğrafı hangi anda çekeceğimi çok şey yapamadım. Çünkü kronometre önünde aşkımı sergilemeye çalışsam o kısa sürdüğünü videoyla ancak yollayabilirim size. Videoyu da takdir edersiniz ki mektupla yollama şansım yok. Bana bir mail adresi verirseniz ben size aşkımın kısa sürdüğü bölümü yollamak istiyorum. Yani izlerseniz. Aşkım kısa sürüyor. Ne olur bana bir çare. Ihlamur. İyi mi gelir? Vallahi iyi mi gelir bilmiyorum ama yani içim ferahlar. Ada çayı bak, çok güzel olur. Ciddi söylüyorum. Bol sütlü latte iç. İyi gelir mi? Hiçbir fikrim yok. Ama yani iyi hissedersin kendini. Aşkın kısa sürüyor ya. Hani kalan zamanı değerlendirmek için. Kitaba yönlendirebilirim. Vallahi tanıtacağım kitaplarım var, çok güzel. Ciddi söylüyorum. Kitaba yönlendireyim ben seni. Aşık olmuyorsan eğer. İkinci dalga. Bugünün grafik haberi. Hazır mıyız? Şimdi burada ardı ardına devrilen iskambil kağıtları var. Fakat bunu yaparken iskambil kağıdını ince olduğu için ardı arda koymayı grafiker demiş ki lan bunu böyle koyarsak olmaz bu. Görünmez. Ne yapacağız? Daha kalın domino taşı gibi yapalım. Buyurun. Birinci sırada, domino taşının birinci sırasında güler yüzüyle Ümit Özdağ var. İyi Parti milletvekili Ümit Özdağ. O gülerek Burak Avuncu'nun üstüne yıkılıyor. Burak Avuncu İYİ Parti İstanbul İl Başkanı. O gülerek Meral Akşener'in üstüne yıkılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı. O gülerek Selahattin Demirtaş'ın üstüne yıkılıyor. Hocam, adam hapiste.
Tamam.
Fikirleri iktidar, o da olmaz. Fikirleri iktidar da olmaz değil mi bu durumu? Neyse işte o. Selahattin Demirtaş daha devrilmemiş ama devrilecek olursa arkasında Ali Babacan var. Ali Babacan'ın arkası Ahmet Davutoğlu. Onun arkasında klasik olarak her zaman olduğu gibi Temel Karamollaoğlu duruyor ve fotoğraf yine başka bir yere bakıyor. Benim burada ne işim var bakışı. Benim bu olayla alakam yok. En arkaya Kemal Kılıçdaroğlu'nu koymuşlar. Fakat grafiker muhtemelen vicdanı rahatsız etti ki bunu yaptıktan sonra. Ulan bu kadar da kıçından uydurmaz ki insan. Arkadaş bu alıyoruz bir de bu parayı yiyorum ben ya. Boğazımdan geçiyor diye düşündü muhtemelen. Arkaya farklı domino taşları da dizmiş. Ama domino taşlarını yine malzemeden çalarak klasik şekilde aynı fotoğrafı basmış. Nereden biliyoruz? Hepsinin kafasının üstü. Yani şu gür olan bölüm var ya. O bölümü koymuş. Hepsinin kafa görünüyor. Aynı insan var orada. O insan kim? Açıklamak istemiyorum. Ama aynı insandan 70 tane var. Millet İttifakı'nda işler karıştı. Önce HDP'liler terör örgütü yüzünden birbiriyle kapıştı. Evet. Şimdi de İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ il başkanını FETÖ'cülükle suçladı. Diğer ortaklar panikte. Yıkılıyoruz. Kendi aralarında ya WhatsApp grubu kurmuşlar deniyor. Bilmiyorum ben duydum bunu. WhatsApp grubu kurmuşlar. Ümit Özdağ atmışlar WhatsApp grubundan. Burak Avuncu, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş. Onun telefon izni olmadığı için açık görüşü olduğu zaman iletiliyormuş avukatları aracılığıyla toplu olarak mesajlar okuyorlar. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu ekliyorlarmış sürekli ayrılıyormuş gruptan. Bir daha eklerseniz beni gerçekten artık bu son olacak grubunuzu şikayet edeceğim demiş. Benim duyduğum Ankara kulisi. İp var mı dizsek bunları? Çünkü normalde bu ipe dizilecek bir şey. Aşırı tehlikeli. Estetikle bu hale geldi. Evlerden ırak. İzmir'de Selin'e Ferah Çalışkan cildine gençlik aşısı yaptırdı. Yüzü gözü şişip fenalaştı. Ölümden dönünce dava. Abla ne yaptın sen ya? Oo. Ya bayağı güzel bir kızken şu anda hani tanımlamak istemiyorum. Değil mi? Rahmetli babaannem ölçmek gibi olmasın derdi böyle bakınca. Böyle bir şeye. Tosun Paşa. Bak Tosun Paşa diye haber var. Hani yok ya onlar değil alakası yok Tosun Paşa. Yani o filmin kalitesinde nerede ulaşacak bunlar? Amerika'da yaşayan Mustafa Tosun kanala uçan çifti ölümden kurtardı. Kanala uçan çifti ölümden kurtardı. Kahraman olarak anıldı. Orada kahraman adam. Amerika'da sorsan işte Mustafa Tosun'u biliyor musunuz? Yes he's a hero falan diyorlar. Şişiriyor herkes. Bizde Tosun Paşa. Lan böyle kahramanlık olmaz olsun. Orada da desene burada da kahraman diye. Bizde Tosun Paşa. Kademeli iğne. Ya bunu acayip sevdim. Şu anda gerçekten beni en çok aydınlatan haber bu oldu biliyor musunuz? Demin şunu okurken Tosun Paşa'yı tam yanına koymuşlar. Görünce içim ferahladı. Aşı haberi. Hani başka bir yere çevirmen gerekiyor ya. Öyle söylersen sıkıntılı oluyor çünkü haber. Kademeli iğne yazmış. Bak şimdi dinle. Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması. Aşılama risk gruplarına göre kademeli olarak yapılacak. Ama hepsi 1 milyon 300 bin tane. Yine de kademe yapacağız. Her yerini kademelendirsen ne olacak? Bir şey söyleyeceğim. Maliye Bakanı ile konuşsanız da onun çarpanı var bir tane. Dünya yani ekonomi çevreleri çözemedi çarpanın ne olduğunu tam olarak ama şöyle. Mesela 10 milyarlık kaynak ayırıyorsun. Bir çarpan var. Bir çarpıyor 600 milyar oluyor. Yapsak ya onu aşıya. Daha küçük bir çarpanla 1 milyon 300 bin doz aşı var. Çarpan bir koyuyor. Bir anda 83 milyon oluyor. Hatta ondan sonra artistik yapıyorsun çıkıp. Vallahi be acayip zevkli olur ha. Çıkıp böyle Fransa yani Macron'u arasın mesela. Göklerden gelen bir kararla Macron'u arasın. Desin ki aşınız var mı lan artist yollayayım mı? Hayır bizde 83 milyon tane var. Biliyorsun zaten herkes aşı kapsamında değil. İstersen sıkayım mı 5-10 milyon tane? Vallahi bak eğlenceli olur ha. Dijital savaş. Gazetenin tamamı yeterince saçma değilmiş gibi bir de baş yazısı var. hani yeterince kafayı yakmadıysanız eğer, buyurun. Covid-19 dijital rezerv para savaşının ta kendisi. Neyin? Dijital rezerv para. Bu Bitcoin falan mı? Öyle demeyelim, öyle kullanma onu. Öyle ulu orta isimlendirme. O ismini söyleme. Yani gelir. Dijital rezerv para. En tepede mücadele sürerken biz bunun yansımasını Akdeniz'de, Libya'da, Ermenistan'da görüyoruz. Coğrafyayı biraz dağıttık mı? Hani Akdeniz, Libya'da tamam sonuçta. Ermenistan, işte Rusya'nın sıcak denizlere inme hevesi var ya. Uluslararası ilişkiler tahlili böyle yapılır işte. Analiz. Öğrenin. Herkes İyi Parti yazısı yazarken bak paşam nasıl yazıyor? Nasıl yazıyor? O büyük fotoğrafa odaklanmış durumda çünkü. Yani diğerleri kesmiyor onu. Rasim Ozan gibi yazacak olduktan sonra Ergün Diler'e ne ihtiyaç var? Asıl bilen adam o. Bilen insan o. O büyük fotoğrafa odaklanmış durumda. Öbürü yazıyor İyi Parti 4 sebepten karıştı. İyi Parti aslında şundan karıştı. Bu Aytun Çıray var ya. Bu Ümit Özdağ aslında. Burak Avuncu var ya. Bu ilgilenmiyor onlarla. Büyük fotoğraf. Akdeniz, Libya, Ermenistan. Ne alakası var? Olmak zorunda değil ki. Takvim öyle bir şey. Yani sebepsiz sevdin, sevmedin hiç şansın yok. Ben sevmiyorum ama bağımlılık yapıyor. Kaç sene oldu başına oturdum mu kalkamıyorum ben. Çekirdek gibi bırakamıyorsun başlayınca. Yıllardır ya. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın kitap konuşacağız. Arkadaki kitabı Thomas Hardy'yi konuşacağız. Çılgın Kalabalıktan Uzak. Bu önemli bir kitap. Neden önemli bir kitap? Sadece bir klasik olduğu için değil ama anlattığı düşsel bir iklimin içinde anlattığı o kurgusal hayat. Thomas Hardy'nin kendi yarattığı bir coğrafyanın içinde son derece güzel unsurları, mesela mizahı, mesela o dönem için aşkı biraz daha cesur kullanması, doğayı kullanması, o pastoral bakış, hepsini yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam konuşacağız. Yarın klasikler günü. Önümüzdeki haftaya size 4 ya da 5 kitap tanıtacağım bu arada. Ben bir yandan okumaya devam ediyorum. Çok güzel kitaplar çıktı. Gerçekten çok güzel kitaplar çıktı. Biraz zorluyor bu ara ama olsun, ne yapalım. Sonuçta kendimiz kaşındık. Ağlayacak halimiz yok bu saatten sonra. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya geliyorsunuz. Evet, biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız bundan sonra da. Çünkü böyle bir şeye inanmıyoruz biz. Bizi ortaklaştıran şey fikirlerimizden, siyasi görüşlerimizden, etnik kimliklerimizden, cinsel yönelimlerimizden, inançlarımızdan, inançsızlıklarımızdan, engellerimizden, engelsizliklerimizden çok daha büyük, çok daha bağımsız bir şey. Kocaman bir ülke, bizim vatanımız. Biz hepimiz farklı olduğumuzu bilerek ama birbirimizi dışlamadan konuşuyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü biliyoruz ki bunu yaparsak uzlaşmak zorunda değiliz ama birlikte yaşama kültürünü öyle ya da böyle edineceğiz. Onun için bu yayınlar yapılıyor. Ve eğer siz de derseniz, var çünkü bunu diyen insanlar, ben bu yayını nasıl destekleyebilirim? Bakın şöyle destekleyebilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yanındaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? En önemlisi o. Lütfen abone olun kanala. Paralı pullu bir şey değil. Sadece bir mail adresi yazacaksınız üstelik. Hepsi o. Ama bunu yaparak bugünün saçma medya düzenine mahkum olmadığınızı dosta düşmana herkese göstermiş olacaksınız. Abone ol şu sadece bir tek mail adresiyle. Yandaki zil, küçük zil. Onun anlamı şu. Eğer onu tıklarsanız yayınlar başlamadan hadi başlıyor, hadi hadi diye size haber gelecek. Bir de katıl düğmesi var. YouTube'un yayıncılar için getirdiği bir imkan. Anlamı şu, eğer isterseniz, siz isterseniz küçük katkılarla aylık olarak bu yayını destekleme imkanınız var. Nasıl yapıldığını YouTube sayfamın girişinde kısa bir video ile açıkladım. Ama isterseniz, istemezseniz canınız sağ olsun. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve her zaman parasız olacak. Bir de katıl düğmesini kullanmanın dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişebilir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam klasikler yayınında görüşeceğiz. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.